Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
...95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin.
Ben de Ömer Madra.
Ve destekçilerimiz Atilla Altuntaş ve Yasemin Altuntaş'a teşekkür ediyoruz programa başlarken. Geçen haftaki destek haftası özel yayını arasından önce IPCC'nin Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin son 6. değerlendirme raporunun son cildi, yani 3. cildinin 3. çalışma grubunun daha doğrusu azaltımla ilgili raporu çok kısa şöyle bir özetini konuşmuştuk önceki hafta. Ama rapora detaylarına bakmaya başlayamamıştık. Bugün biraz onu yapacağız. Tabii bu son cilt değil bu arada. Bir de Eylül ayında sentez raporu çıkacak. Onu da söyleyeyim. Ama üçüncü ve sonuncu çalışma grubunun raporu çıkmış oldu. Ama ona geçmeden önce bu Güney Afrika Durban selinden kısaca bir bahsedelim isterseniz. Güney Afrika tarihinin en büyük sel felaketlerinden biri yaşanmış.
Galiba en büyüğü hatta.
En büyüğü değil mi?
Evet.
9 Nisan'da başlayan yağışlar 11 Nisan'da rekor seviyeye çıkmış. 24 saatte 300 milimetre yağıştan bahsediyor Flood List. Ve Durban başta olmak üzere, ki Durban Güney Afrika'nın işte ikinci büyük kenti, yaklaşık ne kadar 3-4 milyon nüfusu var galiba.
Evet, iklim zirvesi de orada yapılmıştı hatırlanır.
Evet, evet. Ne zamandı? 2010.
2010'du galiba.
Evet, 2010 ya da 2011, evet. Ve 306 kişinin hayatını kaybettiği söyleniyor. Son, bilmiyorum bu değişti mi bu rakam ama.
460'ın falan üzerine çıktı benim son gördüğüm.
Öyle mi?
Evet.
Bu Flood List'in son haberinde 306 diyor hala. Ve yani şeylerin, çok kritik altyapıların yıkıldığı, milyarlarca dolarlık zarar olduğu söyleniyor. Ben de birkaç YouTube üzerinden görüntü de izledim. Çok fazla görüntü var. Durban'da olduğu için tabii çok fazla video çekilmiş halk tarafından da. Mesela en çarpıcılarından bir tanesi Toyota otomobil fabrikasıydı. Toyota otomobil fabrikası tamamen sular altında. Bütün sadece araçlar değil, üretim bantlarının olduğu yerler dahi içeriye girmiş yani. Dışarıda değil sadece. Tamamen şimdi oradaki zararı düşünemiyorum, hani maddi zararı. Onun dışında da yıkılan evler, köprüler, binlerce bu şey kıyısındaki Amanzimtoti, Umbilo ve Umgeni diye üç tane ırmak varmış. Onların kıyılarında da daha çok böyle gecekondu benzeri işte şeyler, yerleşim yerleri, o şeylerde evlerin binlercesi yıkılmış.
Evet, felaket. Ben de bu arada hemen baktım. 2011'miş senin dediğin gibi Ümit.
Ha, 2011. Evet.
İklim değişikliği konferansı COP 17.
17'di, evet. Evet. Evet, şimdi IPCC raporuna geçebiliriz. IPCC raporu da bu sefer çok fazla detay var. Yani hep olur ama gerçekten giderek, tabii literatür geliştikçe, bilimsel çalışmaların sayısı arttıkça bunlar da gelişiyor. Mesela bu sefer daha önce hiç olmayan bölümler var. Bunlardan belki de en önemlisi, belki bugün biraz konuşma fırsatımız olur. İlk defa talebin değişmesinin ne kadar emisyonları azaltacağı, daha doğrusu talebin değişmesi derken aslında davranış değişikliğinin, yani hani hep söylerdik ya, insanların kendi davranışlarını değiştirmesinin ne kadar etkisi olduğunu aslında bilmiyoruz. Hani herhalde çok olmaz diyorduk. Şimdi onu tam hesaplamışlar. Yani hangi davranış değişiklikleri ne kadar emisyon azaltma neden olur ve az da çıkmıyor. Yani özellikle gıda sistemi, beslenme alışkanlıklarını değiştirmek başta olmak üzere çok da az değil, ona geleceğiz. Ama gelmeden önce hani temel bazı mesajları özetlemek gerekirse öncelikle tabii en çarpıcı mesaj mevcut durumun devam etmesi halinde yani 1,5 derece hedefinin imkansız olduğu net bir şekilde söyleniyor. Ve bu hedeflerin gerçekleşmesi için şunlarda çok radikal değişiklikler ya da azaltmalar yapılması gerekiyor deniyor. Birincisi fosil yakıt kullanımı, ikincisi enerji verimliliği. Yani azalttım dememek lazım buna, bunu arttırmak gerekiyor. Elektrifikasyon, yani her şeyde, sanayiden ulaşıma, binalara kadar her yerde artık başka bir yakıt kullanmayıp sadece elektrifikasyon. Tabii yenilenebilir enerjiye hızlı geçiş ve bir de hidrojen gibi alternatif enerji taşıyıcılarının kullanılması denmiş. Yani aslında formül, IPCC'nin verdiği formül bundan ibaret. Ve özellikle de başta rüzgar, güneş ve bataryalar olmak üzere bu anahtar teknolojiler diyor bunlara. Anahtar teknolojilerin maliyetlerinde son 10 yılda müthiş bir düşüş olduğunu söylüyor ki bu düşüş oranı güneş ve bataryalarda %85 son 10 yılda, rüzgarda da %60 civarında. Ve şu anda yüksek karbonlu enerji bütün diğer alternatiflerden daha pahalıdır diyor. Şimdi bütün bunların IPCC raporunda söylenmesi kuşkusuz, yani aktivistler falan ve bilim insanları yıllardır söylüyordu ama şu anda bunu hükümetlerin altında imza attı. Ve imza atmak için de epey zorlandıkları belli oluyor. Çünkü 2 hafta sürdü değil mi o toplantı neredeyse?
Evet. Uzatıldı filan da.
Uzatıldı. O toplantıda hükümetlerin altına imza attığı bir raporda bunların söylenmesi önemli. Hani zaten biliyoruz ama o açıdan önemli. Onu hatırlatmış olayım. Bir de diyor ki bütün bu hızlı emisyon azaltmalarıyla birlikte karbondioksit removal, yani karbondioksiti atmosferden çekme denen şeyin de kaçınılmaz olduğunu, net sıfıra ulaşmak için söylüyor. O da hani tartışmalı olmakla birlikte bence önemli. 150 saat sürmüş toplantılar. Yani bu şey, onay seansı 150 saat sürmüş. Şimdi şeylere, bölümlere kısaca bakmaya başlayalım. Önce küresel emisyonların nasıl değiştiğine dair artık son bilgileri yenileyen, hani bütün bizim slaytlarımızı falan değiştirmemizi gerektirecek çok net bir güncelleme yapılmış durumda. 2019'da toplam sera gazı emisyonu, yani bütün insanlığın atmosfere boca ettiği sera gazı miktarı 59,6 milyar tona çıkmış durumda. Yani neredeyse 60, artık 60 milyar tonu gördük. bu da bir artı eksi 6,6'sı var. Yani 65-66'ya kadar yolu var ama biz bunu işte 60 milyar ton diye hatırlayabiliriz kabaca. Bu da şöyle bir şey yapmış, bunu herhalde Carbon Briefing, yok Carbon Briefing değil, doğrudan rapordan bu da. Net karbondioksit emisyonları son 10 yılda diyor, kalan karbon bütçesiyle neredeyse aynı miktarda. Yani bu demektir ki bir 10 yıl sonra karbon bütçesini bitiriyoruz. Yani eğer bu şekilde devam edersek, arttırırsak daha da kötü.
Karbon bütçesini bitirmek ne demek? Pardon, sözünü kestim. Onu da hemen hatırlatalım. Yani geri dönüşü olmayan noktaya ulaşmak yani anlamına
geliyor. 1,5 dereceye ulaşmamızı sağlayacak bir kalan karbon bütçesi var. Onu harcamamamız gerekiyor. Yani onu salmamamız gerekiyor atmosfere. Ama bu şekilde gidersek çok net olarak 10 yıl sonra karbon bütçesini tüketmiş ve 1,5 şansını tamamen ortadan kaldırmış oluyoruz. Ama aslında tabii 1,5 şansının ortadan kalkmasından öte 2'nin de ortadan çıkmak üzere olduğunda rapor net bir şekilde söylüyor, oraya geleceğim. Yani 2 derece bile hayal olabilir yakında. Sadece bir olumlu şey, işte son 10 yılda bir önceki 10 yıla göre artış hızı azalmış. Artık bu da züğürt tesellisi herhalde. Yani 2000 ile 2009 arasında yılda %2,1 artarken emisyonlar 2010 ile 2019 arasında %1,3 artmış. Hani artıştan azaltım vardı ya bizim meşhur, evet. Türkiye'nin çok sevdiği. Dünya artıştan azaltım yapmış yani. Hani beğenirseniz bundan ibaret. Ayrıca metan emisyonlarında da çok büyük bir artış var. 2019'da 11,3 milyar tona çıkmış durumda. Ve nitroz oksit emisyonları da çok artmış. Hatta diyor ki rapor, ilk defa nitroz oksit ve florlu gazların emisyonları artık yani dikkate alınacak seviyeye çıktı. Yani ki bunların ısıtma potansiyelinin karbondioksitten çok fazla oldu. Yani nitroz oksit kaçtı tam hatırlamıyorum ama birkaç yüz kat galiba.
Ben de hatırlamıyorum.
800 kat falan olabilir. Yani olabilir. O kadar güçlü ısıtma potansiyeli var bunların. Nitroz oksit uzun sürede kalıyor atmosferde. Yani bunlar önemli metan emisyonlarının 1990'dan bu yana %29, nitroz oksidin %33 arttığını söylüyor. Fosil yakıtlardan ve sanayiden kaynaklanan karbondioksit emisyonları da %67 artmış durumda o zamandan bu yana. Florlu gazlar ise %254 artmış. Yani bunlar artık görünür seviyeye gelmiş durumda. Evet, gördüğünüz gibi çok fazla detay var ama.
Evet, yani çok önemli şeyler bunlar. Ben de bir taze haber, 19 Nisan tarihli bir haberi de buna ekleyeyim, tam bağlantılı. Ya yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeybatısı, Pasifik'teki kuzeybatısında işte büyük yangınlar olmuştu ya küresel ısıtma yüzünden. Evet. Onlar Amerika'nın bütün azaltmalarını da durdurmuş. Kara dumanla, isle kaplandığı için atmosferdeki karbon monoksit seviyelerinin artmasına yol açmış. Bu yeni bir, yani National Center for Atmospheric Research'ın araştırması, NCAR'ın, ve yani boşa gitmiş şeyler, azaltımlarda. Böyle de bir haber vardı, Gabriel Cannon imzalı, Guardian'da galiba. Yani evet. Böyle acayiplikler de, acayip değil, normal aslında oluyor tabii.
Evet. Emisyonların dağılımından ben çok kısa bahsedip buraya geçeceğim artık. Çünkü çok uzun, hepsini okursam bu program da yetmeyecek. Ama endüstriden kaynaklanan doğrudan emisyonlar toplamın dörtte biri kadar bir etki yapıyor. Yani katkı yapıyor diyor, 14 gigaton. Bu aslında önemli. Yani endüstri emisyonlarının, sanayi emisyonlarının giderek arttığını söylüyor. Ve şeyin de aslında elektrikten ve ısı üretiminden kaynaklanan emisyonlar da eklenirse endüstrinin payı %34'e çıkıyor. Yani %25'lerden %34'e çıkıyor. Binaların payı %16'ya çıkıyor. Yani aslında, yani biraz sonra gıdayı da söyleyeceğim. Gıda da %40'larda falan. Yani bütün bunlar tabii kafa karıştırıcı biraz ama yani toplamı 100'ü geçiyor ama yine de önemli bilgiler. Endüstrinin payı %34 demek çok büyük bir şey. Yani sanayiyi karbonsuzlaştırmadığınız sürece bu işin mümkün olmadığını aslında gösteriyor. Onun dışında işte kıtalar arasında, bölgeler arasındaki farklardan bahsediyor. Bunları geçeyim. Şu önemli, household footprint diyor. Yani evlerde hane halkları ya da işte neyse ne diyelim, tüketimden kaynaklanan, doğrudan tüketimden kaynaklanan emisyonlar sera gazı emisyonları için en büyük paya sahiptir ve bu da diyor tüketim alışkanlıklarıyla ilgili ve tüketim alışkanlıkları da sosyoekonomik statü, işte kamu hizmetlerine erişim ve bireysel seçimler ve değerlerden etkilenir. Batı ülkelerinde diyor rapor, ulaşım, binalar ya da işte barınma ve gıda tüketiminin toplamı karbon ayak izinin, yani evlerdeki, hanelerdeki karbon ayak izinin en büyük kısmını oluşturuyor. Bunlar Avrupa Birliği ülkelerinde toplam ev içi emisyonların, hane emisyonlarının %58,5'unu oluşturuyor. Yani ulaşım, barınma, işte evin ısıtılması vesaire ve gıda tüketimi ve et tüketimi tek başına Amerika Birleşik Devletleri'ndeki evlerdeki tüketimin şeyin karbon ayak izinin %5,2'sini oluşturuyor. Sadece et, yani diğer hayvansal ürünler de yok. %5,2'sini oluşturuyor.
Süt de yok yani.
Hiçbiri yok. Sadece et tüketimi. Yani çok yüksek bir oran. %5,2 bütün evdeki tüketiminizin %5'ini sadece etten gidiyor. Ki daha sonra zaten en büyük, yani raporun daha ilerisinde oraya gelebilirsek biraz sonra söyleyeceğim. En büyük şeyin tabii bitkisel beslenmeye geçiş olduğunu rakamlarla vermiş. Ayrıca diyor ki kentte yaşayan kişiler kırda yaşayan kişilerden daha yüksek emisyonlu büyük ölçüde, ama diyor kırsal kesimde yaşayanlarda şey artıyor, ulaşımdan ve gıdadan kaynaklanan emisyonlar artıyor. Ulaşımı anladım, gıdayı tam anlamadım ama bunun açıklaması yok. Belki daha uzaklardan geldiği için mi bilmiyorum. Yine ulaşıma bağlı olabilir. Yani kentlerde, özellikle kompakt kentlerde, yani toplu ulaşımın kullanılabildiği, mesafelerin çok fazla olmadığı kentlerde tabii ulaşım emisyonları düşük. Bir de muhtemelen gıdada da bir tür, herkes bir arada olduğu için bir tür verimlilik durumu vardır. Ona bağlı olarak, belki toplu yaşamaya bağlı olarak emisyonlar düşüyor olabilir. Bunu da geçelim ve şey var, bunu da konuşup bir ara verebiliriz. IPCC'nin bu raporu ilginç bir şey daha yapmış. Bizim hani birinci ciltten bildiğimiz o SSP senaryoları vardı ya, 6 tane, onlara 8 tane yeni senaryo eklemiş. Yani çok ilginç, bunu konuşmak zor, hani grafikler üzerinden konuşmak lazım. Ama 8 tane senaryo eklemiş ve bu 8 senaryo içerisinde şu anki current policy patikası dediği, yani mevcut politikalar patikası da var. Ve bizi 3 dereceye götürdüğünü söylüyor. Yani böyle özetlesem yeter herhalde. Yani 2100 yılında mevcut politikalar bizi 3 dereceye götürüyor. Bu mevcut politikalar tabii Paris Anlaşması altında verilen taahhütleri kapsıyor.
Evet.
Onu söylemiş olalım.
Yani 3 derece küçük gibi gözükebilir ama sık sık söylediğimiz gibi bir kez daha tekrarlarsak, bu yeryüzünde canlı hayatı için, yani insanlar, bitkiler ve hayvanlar için muazzam bir kriz demek. Yani yıkımın ta kendisi anlamına geliyor 3 derece.
Evet.
Yaşanamaz dünya yani.
Ve ne yapmak gerekiyor? Bu senaryolardan hangisini izlemek gerekiyor? İşte buradaki 8 tane senaryodan ilk 2 tanesi, C1, C2 dedikleri senaryolar bizi sadece 1,5'ta tutuyor. Onlarda da 1,5 bir miktar geçiyoruz aslında, sonra geri dönüyor. Neyse. Onun dışındaki bütün senaryolar, diğer 6 senaryo karbon bütçesini bitiriyor. Sadece bir tanesi 2 derecenin altında tutuyor. İki tanesi 2 derecenin altında tutuyor. Diğerleri 2,5, 3, hatta 4 dereceye kadar götürüyor. Şimdi şey de şu, verdikleri formül de şu. Burada birazcık yeni bir şey var, yeni sayılar var. O yüzden bunu söylemek istiyorum bizim bildiğimizden. Bütün sera gazları için 2030'a kadar 2019 seviyesinin %43 altına indirmemiz, 2050'ye kadar da %84 altına indirmemiz gerekiyor. Ama bütün sera gazları için bu, 1,5 derece hedefini tutturmak için. Karbondioksit için ise 2030'da %48 altına düşürmemiz gerekiyor 2019 emisyonlarının. 2050'de de net sıfır yapmamız gerekiyor. Metan emisyonlarının ise 2030'a kadar %34 düşürülmesi gerekiyor diyorlar. Dolayısıyla yani aşağı yukarı yarıya indirme, işte 2030'a kadar yarıya indirme formülü değişmemiş durumda karbondioksit için. Bütün sera gazları içinde 2050'ye kadar %84 diye yeni bir oran var önümüzde. Ki çok iddialı bir oran, yani söyleyeyim %84 müthiş, bütün sera gazlarını hesaba kattığınız zaman. Ve özellikle bunu merak edenlere de Carbon Brief'in bu şeyine göz atmalarını öneririm. Çok güzel, IPCC raporunda olmayan bir grafik yapmış Carbon Brief. Bütün senaryoları bir araya getirmiş. 20 tane senaryoyu tek bir grafikte toplamış. Maalesef pek iç açıcı görünmüyor tabii. Epey sayı falan verince biraz yorucu olmuştur. İsterseniz bir müzik arası verelim. Sonra bir 3-4 dakikada şu tüketim meselesine değiniriz.
Lütfen.
Geçen hafta destek yayını sırasında Rebetiko çalmıştık. Orada yetişmeyen bir parça kalmıştı. Bu da aslında Rebetiko deyince ilk akla gelen şarkılardan biridir. Marcos'un şarkısı, Vamakaris'in. Tazilyarika Sumatya. Şimdi Babiskoles ve Agatonas Yakovidis'ten dinleyeceğiz. Evet, bir Rebetiko arası verdik. Vamakaris çaldık. Çok az zamanımız kaldı. IPCC raporunun en çarpıcı bölümlerinden bir tanesi insanların davranış değişikliklerinin ne kadar emisyon azaltımına neden olacağına dair potansiyeli araştıran bir kısım. Bunu belki daha sonra daha detaylı
evet,
konuşuruz. Konuşuruz ama yaklaşık olarak 2050 yılında diyor ki rapor, 2050 yılında bu talebin azaltılmasıyla ilgili stratejilerin, yani şöyle de söyleyebiliriz aslında, daha ekolojik bir yaşam biçimine geçişin, daha yeşil bir yaşam biçimine geçişin yaklaşık olarak %40 ile 70'lik bir sera gazı azaltım potansiyeli var diyor. Müthiş aslında bu.
Muazzam.
Yani, evet, yani. Ve bunun büyük bir kısmı beslenmeden kaynaklanıyor. Bir kısmı ulaşımdan kaynaklanıyor. Özellikle havacılıkta davranış değişikliğinin, yani daha az uçmak davranış değişikliği açısından önemli. Evden çalışmak, yani bu aslında rapor da söylüyor, şeyin bize öğrettiği, COVID-19'un bize öğrettiği şeylerden bir tanesi. Evden çalışmak, işte iletişimi internet üzerinden yapmak vesaire. Onun dışında binalarda da çok önemli bir şey var. Binalarda da çok basit sosyal pratikler diyor. Yani enerji tasarrufu, yani ışıkları kapatmak, işte şeyleri prizden çekmek vesaire gibi basit önlemlerin. Endüstride de o da önemli. Kısa ömürlü ürünleri kullanmaktan kaçınmak mesela. Bütün bunların çok ciddi şeyleri var. Tabii teknolojiye adapte olmak, yeni teknolojiler kullanmak da bu şeylerin içerisinde yok değil. Yani sadece kişisel kullanımın değişmesi ya da davranışın değişmesinden ibaret değil. Yeni teknolojilerin buraya katılması da işin içerisinde, ama tüketime yönelik teknolojileri koymuşlar tabii burada. Mesela daha kullanılan, evde kullandığınız eşyanın daha az enerji tüketiyor olması gibi mesela, ya da elektrikli araç kullanma, ulaşımda elektrikli araç kullanma gibi insanların doğrudan davranış değişikliğini gerektiren, altyapıdaki değişikliklerden değil, davranış değişikliğini gerektiren tüketim teknolojilerinden bahsediyor. Ve en büyük, son cümle, en büyük potansiyelin 2050'ye kadar beslenmeden geleceğini söylüyor ve 8 milyar ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı. 8 milyar tonu sadece aslında formülde şöyle, beslenme alışkanlıklarında hayvansal proteini azaltmak, gıda atığını azaltmak ve aşırı tüketimden kaçınmak. Bu yolla 8 milyar ton karbondioksit az salabiliriz diyor. İkinci sırada da karasal ulaşım geliyor, karayolu ulaşımı. Karayolu ulaşımında da 6,5 gigaton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salımını azaltabiliriz. Bu da işte biraz önce söylediğim gibi ağırlıklı olarak işte daha çok evden çalışma ya da evden iletişim, bisiklet vesaire, toplu ulaşım ve elektrikli araçların kullanılmasından ibaret. Yani toplamı 14, bu ikisinin toplamı 14,5 gigaton yapıyor. Hiç az değil yani.
Evet, Sami Paşazade ne kadar haklıymış değil mi? Çağ adını veren cümleyi söylemiş. Araba sevdası.
Araba sevdası. Evet, araba sevdası
Bu
ve
bitiriyor.
hamburger sevdasını da buna
Evet, o zaman
ekleyebiliriz
yoktu ama o Sami
belki.
Paşazade zamanında.
Kebap sevdası olabilir. Evet, programın sonuna geldik. Gelecek hafta olağanüstü gelişme olmazsa rapora devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.